Ayrım 16, sayfa 227. Bebek süt anneyle beraber kaldığı bodrum katındaki yer döşeğinde kıpırtısız yatıyordu. Bahçenin yeşilliğinin göründüğü bütün pencereler ardına kadar açıktı. Buna rağmen odada ağır bir koku vardı. Toprak, yağmur, deniz, yaprak ve çiçek kokusuyla karışık, tarif edilemez bir koku. Dışarıdan sesler geliyordu. Kumruların gurultusu, yan taraftakilerin lakırtısı, caddeden taşan fayton sesleri, denizin sesi. Bebeğin nefes alışının sesini duymak için bütün pencereleri kapadım. Gittim, üzerine eğildim. İyice yaklaştım. Kıpırtısız yatıyordu. Ağzı yarım aralık. Dudakları sanki daha şişik. Teninin rengi sanki daha kara. Yüzünde bir karanlık vardı bebeğimin. Işıktan dedim içimden. Kucağıma almıştım onu. Pencereye yanaştım. Yere dökülen ışıkta yüzüne dikkatlice baktım. Tuhaf bir gölge vardı yüzünde. Sütüm gelmemesine rağmen mememi açtım. Bebeğin morarmış, şişkin dudaklarını göğsüme yapıştırdım. Uyuyorsa uyanır, açsa mememe yapışır diye. Kıpırdamıyordu. Geldiğimde ölmüştü, dedi Bedriye. Ne zaman inmişti aşağı, ne zaman duman gibi süzülmüş gelmişti yanıma. Ne ölmesi be, dedim. Bıraktığımda yaşıyordu. Size emanet edip çıktığımda hayattaydı. Ben İstanbul'a gidince süt anne de çıkıp gitmiş besbelli. Zaten kafası yerinde değildi. Sana hıncı vardı. Korkuyordu. Bebeğimi burada yalnız mı bıraktınız? Sen döneceksin sandım. Süt anne de başındaydı. Ne bileyim böyle olacağını. Bebeğimi siz öldürdünüz. Öyle bir çığlık koyvermiştim ki köşk ayakta kaldığı müddetçe yankılanabilirdi. Sonra dizlerimin bağı çözülüverdi. İplerinden kurtulmuş, zavallı bir kukla gibi yığılıverdim yere. Ama bebeğimi halen sıkı sıkıya kucağımda tutuyordum. Onu göğsüme bastırmıştım. Ah bilseniz, geri dönüşü olmayan şeyler karşısında duyulan çaresizlik, ne büyük bir azap. Bir felaketi, bir ölümü kabullenmek, ne büyük bir azap. Doyamadığınız bir şeyi, sevdiğinizi farkına varmadığınız bir şeyi ebediyen kaybettiğinizi, ölüme teslim ettiğinizi idrak etmek sizin de bu alemdeki ölümünüzdür. Yeryüzünde yaşanan bütün acılar kol kola girip üzerinize gelse bunun yerini tutamaz. Ah nasıl acı çekiyordum bir bilseniz. Ölmüştü demek, kimsesizlikten, aç bırakılmaktan ölüvermişti. Vah yavrum, ben kalpsiz değilim, sana bunu yapayım. Aldandım, boş bulundum. Dünya üstüme gelse bile ikimiz için yeni bir hayat yaratacaktım. Seni benden kimse almasın istiyordum. Belki en başta sevdiklerimle diken gibi arama girdiğini düşündüm. Beni sevdiklerimden koparıp sürgüne getirdin diye düşünüyordum. El kadar bebe olmana rağmen belki sana bundan dolayı kızgındım. Bir şey var ki senin bilmediğim kucaklarda büyümeni istemedim. Bebek buz gibiydi. Kim bilir ne zaman ölmüştü. Çok ağlamış mıydı aç kaldığında? Onu gözden çıkardınız. Onun ölümünü istiyordunuz. Onu gözden çıkardınız. Böyle söyleyerek hamle ettim Bedriye'ye doğru. Bebeğimi göğsüme bastırmıştım. Öteki elim pençe gibiydi. Yüzünü yırttım cadının. Bedriye can havliyle bir çığlık attı. Kahpe, aşığınla fink atacağına bekleseydin piçinin başını. Yere savrulmuştu. Bereketsiz, kupkuru bir tarlanın üzerinde açılan dört derin oyuk gibi kanlı yollar çizmiştim suratına. Benden böyle bir şey beklemiyor gibi şaşkındı şimdi. Hepimizin hayatını kararttın. O çok sevdiğin ananı da, bacılarını da derbeder ettin. Hayır, bağışlamış onlar beni. Vapurdaydılar, birazdan burada olurlar. Vapurdaydılar ya, doğru, vapurdalar. Yoksa sen de mi aynı vapurla geldin? Evet, sana üçüncü mevki bileti mi aldılar? Niye yanlarında değildin? Beni gördün mü? Gördüm, ruh gibi çıktın merdivenlerden. Abuş abuş bakındın sağına soluna. Dayak yemiş ya da ne bileyim, afyon içip uyuşmuş gibi bir çare vapurun terasına yollandın. Ben arkandan geldim, baktım sana. Saçağın altında ıslanmış öyle zavallı duruyordun ki acıdım sana. Bu kızın kaderi bu mu olacaktı dedim. O zaman niye inanmıyorsun annemlerin adaya geldiğine? Niye müstehzi sırıtıyorsun suratıma? Bir aile bu kadar felaketi kaldıramaz. Bir de senin deliliğini hiç kaldıramaz. Aklım başımda benim. Belli, belli. İkimiz de sustuk. Bedriye yüzündeki kanı elinin tersiyle sildi. O vakit acıdım ona. Hayatım boyunca kimseye zarar vermedim çünkü ben. Kucağımdaki bebeğime baktım. Sıcaklığımla biraz olsun ısınmış gibiydi. Bir mucize olsaydı keşke. Bir mucize olur umuduyla baktım yüzüne. Bedriye bu sırada yerden kalkmaya uğraşıyordu. Ters dönmüş hamam böceğinin debelenmesi gibi doğrulmaya çalışıyordu. Annenler gelemez dedi tekrar. Gelmeleri imkansız, mümkün değil bu, gelemezler artık. Bundan sonra ancak ölüleri gelir buraya. Bedriye'nin anlattıklarına inanmadım, inanamadım. Bebek kucağımda koşturarak çıktım evden. Eteklerim telaşla, huzursuzlukla çırpınıyordu. Yanımdan geçip giden her faytona bakıyordum, içindeler mi diye. Yüreğim göğüs kafesimden çıkacak gibiydi. Bebeğimin öldüğünü, kucağımda onun ölüsünü taşıdığımı bile unutmuştum. Onun ufacık, cansız bedenini geride bırakmak istememiştim. Onun ölmediğine dair zayıf da olsa bir umut taşıyordum çünkü. Hem Bedriye beni çok korkutan bir şey söylemişti. Varlığını bilmeyenler yokluğunu nasıl bilsinler? Bir varmış, bir yokmuş. Bu piç yüzünden başımız yeterince ağrıdı. Bu sabi tez zamanda toprağın koynuna girsin, huzur bulsun. Vermemiştim bebeği ona. Peşim sıra onu bahçenin kuytu bir köşesinde gizlice gömmesinden korkuyordum. Zehirlenen kuşu gömdüğü gibi. Söylediklerinden bunu anlamıştım çünkü. Asılmıştı kollarıma. Zorla çekip almak istemişti onu benden. Direnmiştim. Ada meydanına indim. Annemlerin oturmayı pek sevdiği Tejeranji kahvesine gittim. Fransız tatlıları, kahveler satılırdı burada. Annem Fransız gibi verirdi siparişlerini. Belki dedim içimden, soluklanmak için buraya oturmuşlardır. Aklın uçtu gitti senin, deli divane oldun diye bağırmıştı arkamdan Bedriye. Oysa aklım başımdaydı. Bebeğimin ölüsünü bile ona bırakmayacak kadar başımda. Annemle kardeşlerimi gördüğümden, konuştuğumdan emin olacak kadar aklıma mukayyettim. Sadece yıpranmış, yorulmuştum, üzgündüm, perişan. Kim bilir belki de aklımın, ruhumun son bir atımlık barutu kalmıştı. O da Bedriye'nin anlattıklarına inanmamak olmuştu. Annem ve ablalarım hayattaydı, yaşıyorlardı. Ama onları ada meydanında bulamadım. Kafenin sahibesi Madame Marie yüzüme bile bakmadı. Oysa en kibar tavrımla, üstelik Fransızca sormuştum. Annemi gördünüz mü? Hicran'ı, Fatma'yı? O da beni Türkçe, hadi hadi diyerek kapının dışına doğru itelemişti. Herkes bana bakıyordu. Bana bakıp fısıldaşıyorlardı. Fırına uğramıştım. Annem ada fırınını pek severdi. Belki taze ekmek alıp öyle gelmek istemişti. Fırında diğer köşkün kızları vardı. Beni yol ortasında taşlayanlar. Dehşetle haykırmışlardı. Bebeği kucağında piçiyle dolaşıyor. Aman Allah'ım! Ölmedi o dedim. Hastalıklıymışım gibi kaçıştılar. Fısıltılar peşimi bırakmıyordu. Kenef Recep Efendi'nin kızı değil mi o? Gayrimeşru bir bebek doğurduktan sonra delirmiş diyorlar. Kötü sözlerden kaçıp uzaklaşmak isterken sırtıma güm diye bir taş çarptı. Bunu yapan kim diye döndüm, baktım. Taş öyle hızlı çarpmıştı ki ağzıma bir parça kan gelmişti. Yere kapaklanmadan ayakta kalmama şaşırmıştım. Benden evvel kadınlardan bir ikisi sırtıma atılan taşın kuvveti, kudreti karşısında bir çığlık koyuvermişlerdi. Hatta içlerinden birisi ''Ne yapıyorsun?'' diye taşı atana çıkışmıştı. Esnaf oğlan ''Sen onun ne ettiğini biliyor musun?'' diye efelenmişti. Neyse ne demişti kadınlardan bir diğeri. Ettiğinin cezasını Allah verir, sen değil. Kadınların beni müdafaa etmesine memnun olmuştum. Yüzlerine kırık dökük gülümseyecektim. Ama kadınlar şemsiyelerinin altından yürüyüp gittiler. Vaktiyle hoca hanımın verdiği ev ödevinde kadın kadının kurdudur, yalan. Cemiyettir bunu yapan yazmıştım. Misal demişti hoca hanım. Bütün misaller 1876 yılının ada günlerindeydi işte. Son olarak kaldığımız otele gittim. Kapısında hüzünle durdum. Neşeyle gelirdik buraya. Kapısından her giriş çıkışımız cümbüştü. Hele annemin ve bizim Fransız kılığında çıkışımız. O günü unutamıyordum. Gözlerim yaşlarla doldu. Çalışanlardan birisi beni gördü, tanıdı. Onun da herkes gibi olan bitenden haberi olmalıydı. Monsieur Taverdi'nin emriyle bahçe kapısını üzerime kapadı. Alma içeri, alışmasın ayağa. Biraz önce ada meydanında gördüm. Annesini soruyordu. Hicran'ı, Fatma'yı. Otelin nezih müşterileri fıskiyeli havuzun çevresinde oturmuşlardı. Dantel gibi işli bahçe kapısından onları görebiliyordum. Şezlonglarına yayılmış yelpazeleriyle küçük rüzgarlarını yaratan bu hanımları tanımıştım. Birisi annemin ve bizim elbiselerimize diken Madame Sherry'ydi. Saçlarını ne vakit öyle sarartmıştı acaba? Diğerleri Şişli'de İngiliz tarzı bir evde oturan kız kardeşlerdi. Etraflarına özenip küçük bir köpek almışlardı. Hayvancağız ayaklarını yağmurla yumuşayan toprakta kirletmiş, kız kardeşlerden birisinin elbisesini berbat etmişti. Onun için eve gelen hamallarla yatmaktan zevk alır dedikodusu yapılırdı. Şimdi hepsi dönmüş bana bakmaktaydılar. Bir papağan gibi kesik kesik konuştuğumun farkında derdimi anlattım. Annemleri arıyorum. Gördünüz mü? Vapurda rastlaştık en son. Ben önden çıktım. Onlar arkadan geleceklerdi. Bedri'ye yalan yanlış şeyler anlattı. Ona inanmadım. Aklım başımda. Benden korkmayın. Hadi yavrucağım işine. Monsieur Taverdi böyle söyleyerek hızlı adımlarla hanımların yanından ayrılıp bahçe kapısında bitmişti. Delilik ve tuhaflık bulaşıcıymış gibi bakıyordu. Büyük bahçe kapısının ardından ne var senin kucağında? Bebeğin mi? Başımı evet anlamında sallamıştım. Öyle olacağına ihtimal vermediğinden cevabıma pek şaşırmıştı. Kapıyı donatan sarmaşık güllerin kokusu gelmişti burnuma. İlk geldiğimizde annem çok şaşırmıştı güllerin kokusuna. Sarmaşık güllerinin koktuğunu bilmezmiş. Ah dün gibi hatırımda. Kimden yaptın yavrum onu? Ha söylesene kimden? İstanbullu bahis açtı bunun için. Hızlı hızlı konuşurdu Monsieur Taverdi. Ben nikahlanıyorum yakında. Ya yine şaşırmıştı Monsieur. Gözleri günden güne sanki yuvalarından çıkıp düşeceklermiş gibi daha fazla pörtlüyordu. Kiminle evleniyorsun? Piçinin babasıyla. Rica ederim Monsieur. Benimle saygılı konuşun. Bana bak küçük şırfıntı. Vaktiyle valideniz para saçtığından önünüzde dönerdim. Ama şimdi uşağın yok senin karşında. Gayrimeşru bir bebek doğurup ailenin felaketine sebep olan bir orospusun. Nasıl konuşursun benimle böyle? Küçük dilimi yutmuş gibi dinliyordum Monsieur'yü. Sanki bambaşka birisi vardı karşımda. Bunca yıl bize nezaketle hizmet eden beyefendi gitmiş, yerine kalpsiz, aşağılık, kaba bir adam gelmişti. Şaşkınlığımı umursamayıp sesini alçaltarak konuşmaya devam etti. Adanın arkasında görür olmuşlar seni. Her isteyenle yapıyormuşsun o işi. Neler söylüyorsunuz böyle? Nişanlım orada yaşıyor benim. Orada derken adanın arkasındaki dalyan kulübesinde. Ha şu vatan haini. O mu bakıyor senin tadına? Vay uyanık vay. Biz evleneceğiz. Ne zaman? Adamı Heybeli'de tutukladılar yahu. Safça bakıp sormuştum. Kimi? Monsieur kocaman elini kürek gibi boşa salladı. Oho senin dünyadan haberin yok yavrucuğum. Donup kalmıştım. Tekinsiz bir rüzgar esmeye görsün derdi annem. Önüne ne varsa katıp sürükler. Bugün öyle bir gündü. Bebeğin de çok usluymuş maşallah. Gıkını çıkarmadı. Yandaki Kalipso Otel'de var bir tane. Ortalığı birbirine katıyor bacaksız. Kimseyi uyutmuyor. Bedriye bebek için öldü dedi ama ben ona inanmıyorum. Monsieur Taverdi pörtlek gözlerini iri örümcek yumurtası gibi iyice açtı. Korkarak geri geri bir iki adım attı. Ölü mü? Şimdi o kucağındaki bebek ölü mü? Belki yaşıyordur. Allah'tan ümit kesilmez. Git buradan. Mamam senin gibiler için uğursuz derdi. Git, dolanma kapımda. Bir kapıdan kovulmak kadar aşağılayıcı bir şey var mıdır acaba bu hayatta? Aşağılanmaktan duyduğum utançla çaresizlik içinde sordum. Bedriye annem için de öldü dedi. Fatma, Hicran üçü birlikte ölmüşler. Doğru mu? Monsieur Taverdi şaşırmıştı ama bu defa gözlerini dehşetle açmadan aksine göz kapaklarını yumuşakça gözlerin üzerine indirerek düşünceli bir tavırla sordu. Senin haberin yok mu? Bedriye'ye inanmıyorum. Bence inansan iyi edersin. Paşa nişanı atmış. Hicran canına kıymaya kalkmış. Anangil onu kurtarmış. Hicran buraya gelip senin saçını başını yolmak istemiş. Fatma ona engel olmuş. Baban hadiseyi işitmiş. Sonrası muamma. Böylece bir solukta Bedriye'den duyduklarımın tekrarını işitmiştim. Söylediklerinin sonunu niye getirmediğini merak etmiştim. Bana acıdığını sanmam. Bu yüzden acı sonu ona ben fısıldadım. Çünkü halen bu anlatılanların gerçek olduğuna inanmıyordum. Evde yangın çıkmış, kedimiz mestan, hatta bahçeden gitmek bilmeyen cennet kuşları, flamingolar bile, hepsi o yangında ölmüş. Babam ve abin her nasılsa evde değillermiş. Üç kadın yangında ölmüş, kaçıp kurtulamamışlar. Çaresizce tekrarlamıştım Mösyö'nün söylediğini. Kaçıp kurtulamamışlar. Gel yaklaş. Mösyö Taverdi gerisin geriye bahçe kapısının dibine gelmişti. Çengel gibi kıvırdığı işaret parmağıyla sanki aramızda görünmez bir düzenek varmış gibi beni kendisine çekiyordu. Yaklaşmış, kulağımı bahçe kapısına yaklaştırmıştım. Fısıldamasıyla nefesi kulağıma doldu. Sarmaşık güllerinin kokusuna diş etlerini ovaladığı nane yağının kokusu karıştı. Baban hepsini diri diri yakmış diyorlar. Yoksa niye kaçamasınlar? Kapıları niye açamasınlar? Kendilerini pencereden niye atamasınlar? Onlara yardım etmek isteyenler eve niye giremesin? Biri bile niye kurtulamasın? Onlardan başka evde başkaları niye olmasın? Değil mi ama? Öldüklerine inanmıyordum. Toprağın koynuna bırakılan o narin bedenlerinin çürümeye terk edileceğine inanmıyordum. Bu yüzden son bir umut yine sordum, yokladım. Bedriye cenazeleri konağın bahçesine gömülecek dedi. Doğru, güya baban timsah gözyaşı dökmüş. Ah kızlarım, ah güzel karıcığım, konağın sefasını süremeden bu dünyadan ayrıldılar demiş. Bundan sonra onların ebedi istirahatgahı konağımızın bahçesidir diye buyurmuş. Bunun iznini de almış. Hayır, böyle olmasın. Mösyö Taverdi kimi zaman hanım müşterilerini güldürmek, eğlendirmek için elinden geldiğince samimi hitaplarda bulunurdu. Yine öyle yaptı. Öyle yapmaya çalıştı. Niye kız? Herkes aklımı kaçırdığımı düşünüyor. Delirdiğimi düşünüyor. Delirmedin mi? Hayır, delirmedim. Ama herkes öyle olduğunu düşünüyor. Bana hem aklımı hem de sevdiğim insanları, her şeyi kaybettiğimi söylüyorlar. Kaybetmedin mi? Sevdiklerimiz kaybolmaz. Çünkü sevmek kalbimizin en derininde hep hayatta kalan tek duygudur. Biz ölmeden ölmez. Sevmek sonsuza kadar sürer. Size inanmıyorum Mösyö. Annem ve ablalarım ölmüş olamaz. Bahçe kapısına mor salkım dolanmıştı. Mösyö Taverdi'nin çirkinliğinin seyrine doyum olmaz suratının parça parça göründüğü, kapıda mor salkımın incecik, arsız filizleri ağzından, burnundan, pörtlek gözünün tekinden fışkırmış gibiydi. Burada durup zaman kaybetmenin bir anlamı yoktu. ''Nereye gidiyorsun?'' diye seslendi arkamdan. ''Mehmet'i bulmaya, belki dönmüştür Heybeli'den. Bana inanır. Annemleri bulmama yardımcı olur. Mutlaka yapar bunu.'' ''Tutuklandı diyorum yahu. O vatan hainini tutukladılar.'' Bu kadar kolay olamaz. Oldu ama, olmuş yani. Meydana in, önüne gelene sor. Herkes adanın arkasında, Dalyan Kulübesi'nde yaşayan aşığının tutuklandığını sana söyler. Oradan hızlıca uzaklaşmak istiyordum. İnsanın bu dünyadaki macerası aklını değil, ruhunu kaybedince biter. Hatta vicdanını. Vicdanını kaybedince yok olur bir insan. Adanın arkasında anırıp duran, babamın adını verdiğim eşekten bir farkı kalmaz. Adanın arkasına gidene kadar yol boyu çiçek topladım. Nizam boyunca bahçe duvarlarından sarkan mor salkımları, gülleri, hanım ellerini, yaseminleri, fulyaları, papatyaları, yıldız çiçeklerini topladım. Kucağımda taşıdığım bebeğim enfes kokular yayan çiçek demetinin içinde kaybolmuş, sanki gittikçe hafifliyor gibiydi. Annem çiçekleri dalında sevin derdi. Bu yüzden topladığım çiçekler dalında dipdiri duran çiçekler değillerdi. Boynunu bükmüş, dalından düştü düşecek ve hatta düşmüş, dökülmüş çiçeklerdi. Onların toprağa karışıp çürümelerine gönlüm el vermezdi. Evimize düzenli gelen ressam Fatma'nın dalında gül koklarken bir resmini yapmıştı. Fatma'nın kartal burnu gülün içine gömülmüş, bal toplayan bir arıyı kaçırmıştı. Hepsi resimde ayan beyan görülmekteydi. Annem boşuna resmi yerine hiçbir şey tutmaz demiyordu. Fotoğraf çektirme hevesi elinden alınan bir kadın olarak daha ne desindi? O vakit şehzade olan ve tahtta umudu bulunmayan Abdülhamid'e ise demediğini bırakmıyordu. Bu adam insanların mutlu olmasını istemiyor. Bu adam zalim, bu adam kötü. Hepsinden beteri tilki gibi kurnaz ve akıllı. Zehir gibi bir aklı var. İşte bu yüzden hayalini kurduğu bütün kötülükleri yapabilir bu vatana. Sadece kendi iktidarı için, kendi kusurlarını ve ayıplarını kapatmak için millete kan kusturur o. Sus derdi babam. Kulağına giderse başını vurdurur. Çünkü zalimler hep öyle yapar. Kendisi hakkında kötü söz duymak istemezler. Anlayışları yoktur. Dinlemesini bilmezler. Hoşgörülü değillerdir. Allah bile kendisine sövüp sayanları tepemizde durmuş dinliyor da sen kimsin diye sorarlar adama. Babam konuyu değiştirmek için annemin dikkatini duvardaki resimlere yöneltirdi. Annem kolayca aldanıverirdi. Fatma'nın bütün heybetiyle burnunun seçildiği resme bakıp bakıp güzeller güzeli derdi mesela. Annem hepimizi böyle seviyordu. Kaldı ki Fatma çirkin değildi. Burnu ayrı bir alemde ama çirkin değildi. Memeleri taş gibiydi. Dudakları biçimli, etli. Biber gibi maşallah derlerdi ona bakıp. Güzeller güzeli diye severdi annem bizi. Çiçekleri toplamıştım. Çünkü bu kadarcık güzelliğe ihtiyacım vardı. Arkamdan sanki birileri koşturuyormuş. Faytonlar, geçenler eğilip bana bakıyormuş. Balkonlarda, bahçelerinde durmuş beni işaret ediyorlarmış gibi geldi. Kucağımda ölü bir bebek adayı dolaştığım kulaktan kulağa yayılmış olabilir miydi? Bebek bir ara serçe parmağını kıpırdattı. Dertli dertli içini çekti gibi oldu ama emin olamadım. Çiçeklerin arasında çiçeklerden daha güzel yüzü gittikçe kararıyor muydu? Yoksa ben mi yorgunluktan öyle görüyordum? Birilerine yakalanmak istemiyordum. Sanki arkamdan gelenler vardı. Bana yaklaşmaya cesaret edemeyenler. Bu yüzden nizamın sonundaki camiye gelmeden kendimi yokuşlardan birisine vurdum. Çok geçmeden Çamlık'taydım. Soluk soluğa kalmıştım. Kendi göğsümün inip çıkışını, bebeğin nefesi sandım da bir an heyecanlandım. Kucağımda öyle kıpırtısız yattığını görünce hayal kırıklığına uğradım yine. Bu defa ağzı biraz daha aralanmış gibi geldi gözüme. Buradan dosdoğru adanın arkasına inecektim. Niyetim Dalyan Kulübesi'ne gidip Mehmet'i bulmaktı. Tutuklandığına inanmıyordum. Bütün felaketler gökten düşen yağmur damlaları gibi aynı anda gelip sizi bulamazlar. Öyle değil mi? Gerçi babam felaketlerin kuyruğundan birbirine bağlı olduğunu söyler dururdu. Bir felaket olur ve hepsini peşine takar getirir. Bütün felaketlerin anası benim gayrimeşru bir bebek dünyaya getirmem miydi? Benim anladığım Hicran nişanlı olduğu paşadan bu yüzden ayrılmış. Evde bunun gürültüsü, patırtısı kopmuş. Neticede bu yüz kızartıcı şey babamın kulağına kadar gitmiş ve olanlar olmuştu. Bebek bu yüzden evde yalnız kalmıştı. Süt anne ne yapacağını bilemeyip çekip gitmişti. Belki İstanbul'dan gelen kötü haberler onu korkutmuştu. Babamın köşkü basıp bebekle kendisini öldüreceğini bile düşünmüş olabilirdi. Sonuçta bebek terk edilmiş, 3 gün, 3 gece aç, susuz, bir başına kalmıştı. Bunu düşündükçe içime bir ateş düşüyordu. Tarifi imkansız bir acı ve vicdan azabı duyuyordum. Ben Mehmet'le Heybeli'ye gitmiştim çünkü. Niye? Aşık olmuştum. Aşık olmuştuk. Mehmet bebeği ve beni sahipleniyordu. Dalyan Kulübesi'nde, deniz üstünde, 4 değnek tepesinde bebekle birlikte yaşamamız zor diyordu. Zaten çok geçmeden deniz çekilir, sonra kabararak geri döner ve kulübe yıkılır. Bana iyilik yapmak istiyordu. İnsan sevdiğine iyilik yapmak ister. Çünkü aşk dünyayı sevdiğinden ibaret yapar. Bilirsiniz ki sizin bütün aleminiz odur, o olacaktır. Bir çiçeğin kokusunu almak gibi bunu hissedersiniz. Heybeli'de bir evde oturacaktık. Eve bakmaya gitmiştik. Lodos patladı, dönemedik. Aşk dolu günler geçirdik. birbirimizi daha çok sevdik. Yıkıntı evi onarmanın hayallerini kurduk. Mehmet hava düzelir düzelmez sandalıyla dönecekti. Ama ben Heybeli'ye uğrayan ilk vapurla döndüm. Bebeğimi merak etmiştim. Adını söylemeye bile alışamamıştım daha. İnsan olacakları inceden inceye sezer. En derininden hisseder. Bebeğim için endişelenmiştim. Oysa Mehmet, sandalla geçeriz, biraz daha bekle demişti. Her işte bir hayır varmış. Kötülükte bile bir güzellik aramalı, bulmalı derdi Hicran. İyi ki vapura binmişim. İyi ki ve bağlı gibi yağmura rağmen vapurun açık kısmına sığınmışım, çıkmışım. Yoksa anneme ve ablalarıma nasıl rastlayabilirdim? Ölü olsalar orada ne işleri olurdu? Hem yanarak can vermişler. Küllerinden yeniden doğan anka kuşu olmaları icap etmez mi? Kanlı, canlı, karşıma dikili verdiler. Çok küçükken bir gün anneme ölmeden önce son arzun ne olurdu diye sormuştum. Bunu sormuştum çünkü Hicran ve bana ders vermeye gelen kadın hocamız o gün bizimle ölüm hakkında konuşmuştu. Mutlaka öğretmem gerek size demişti. Neyi demiştik merakla? Sizin gibi evde ders alan talebelere şart koşuyorlar. Vallahi günün birinde çalıp kapınızı yoklayıverirler. Bakalım ölü yıkamayı biliyor musunuz diye. İrkilmiştik. O gün ölü yıkamayı öğrenmiştik. Dersin bitmesini bekleyemeden gidip kusmuştuk. Annem niye kustuğumuzu sormuş, biz de anlatmıştık. Ardından kadın hocanın yanına gidip gürlemişti. Ölü yıkamayı bileceksin diye şart koşanların akıllarından zoru olmasın. Kendileri sevmiyorlar ki hayatı başkalarına sevdirsinler. En büyük günahkar kendileri. Bu halkın rızkını çalıp refah içinde saraylarında oturuyor. Zavallı çocukların ruhunu köreltmek için böyle şartlar ileri sürüyorlar. Herkes kör cahil karanlıkta kalınca iktidarları daim olacak çünkü. Ahlaksız bunlar, edepsizler, şeytan. Saltanatları uğruna her şeyi isterler. Saltanatları uğruna bizi diri diri gömecekler. Meseleyi nerelere getirdiniz böyle demişti kadın hoca eşyalarını toplarken. Benden laf çıkmaz diye de eklemişti. İsterse çıksın, lafımız kuş gibi havalansın, gitsin sarayın penceresine konsun, şakısın. Allah karşısında herkes eşittir. O sultanlar bunu unutuyorlar işte. Gün olur, devran döner. O dönen devranda görmek lazım o sultanları, o adaletsiz kadıları. Bu dünyada bir can yakan, bir can alan, öte dünyada bin can verir. Allah katında bin kat yanar canı. Ama onlar şeytan, iblis, ne bu dünyayı yaşıyor ne de ötekine inanıyor. İşte aynı günün sonunda sormuştum bunu anneme. İstanbul'daki evin salonunda herkes kendi alemine çekilmişken ve annem uyuklarken oturduğu yerde. Ölmeden önce son isteğin ne olurdu? Ben demişti annem. Ölmeden önce kuş misali havalanıp uçup gider. Sonra tekrar ölümün ikiz kardeşi sayılan uykusuna geri dönmüştü. Öyle olmuş olabilir miydi? Allah annemin ve onun güzeller güzeli kızlarının son arzusunu yerine getirmiş olabilir miydi? Kim bilir, belki de bu benim son arzumdu. İnsan ne çok düşünüyor, uykusunda ateşler içinde sayıklar gibi. Belki hayat dediğimiz şey bir uykudan ibaret. Yaşamak sandığımız şey bu sayıklamalarımız. Kendi kendime içten ama bir o kadar sessiz bir konuşmaydı belki her şey. Çiçeklerin bir tekini bile dökmeden denizi en yüksekten gören yamacın kıyısına gelmiştim. Çiçeklerin tekini bile döksem, düşürsem bunu bilirdim. Gözüm hepsini tek tek tanımıştı. Aralarında petunya, gelincik ve bu mevsime kalmasını çok şaşırtıcı bulduğum, esasında Nisan sonu açıp yok oluveren katır tırnağa katmıştım. Katır tırnağının kokusu aklım başımdan almıştı. Onu en üste yerleştirdim. Annem kokusuyla kendimden geçip bir öbek katır tırnağının arasına dalıp doya doya kokladığımda uyarırdı. Dikkat et güzeller güzeli, keneyle doludur katır tırnakları. Kene yapışır, bırakmaz. İsterse etinizin altına girer, ateş yapar, şansınız varsa sizi yaşatırdı. Her güzelliğe tebelleş olan bir şey vardır bu hayatta derdi Fatma. İpek gibi incecik gelincikleri koparırken. Ah o gelincikler, katır tırnakları, hepsi dalında güzel. Çiçekleri koparmayın kızlar, siz çiçeklerden daha çiçeksiniz. Bir tek Hicran dinlerdi annemin sözünü. Koparmazdı en sevdiği gelincikleri, katır tırnaklarını. Bunun nedenini bir gün bize söylemişti. Annem dalından koparılan bir çiçek çünkü. Bu yüzden istemiyor ait oldukları yerden koparmamızı. Bence Hicran istese şair bile olabilirdi. Ama o paşa karısı olmayı tercih etmişti. Mehmet'i ilk kez gördüğüm kıyıdaydım şimdi. Eşek bir kenarda başını çalıların, otların içine gömmüştü. İri dişlerini göstere göstere anırmasından korktum. Gece de oradaydı. Oysa bizimle Heybeli'ye gelmişti. Demek Mehmet dönmüştü. Birden içimi mutluluk kapladı. Gözlerini denize dikmiş ağlıyordu ama. Ah, ağlayan köpeklerin sesi. Yürek dayanmaz. Gecenin baktığı tarafa baktım. Mehmet'in sandalı açıklarda boş beşik gibi sallanıp duruyordu. Deniz çekilmişti. Lodos bunu yapmaz diye düşündüm. Mehmet'in bir keresinde sözünü ettiği şey bu mevsim mi oluyordu acaba? Bu yüzden belime kadar gelen suyun içinde yürüyerek gidebildim Dalyan Kulübesi'ne. Eğer sular geçmişteki gibi olsaydı bebeğimi başımın hizasında yükseltir, bir köpek gibi yüzerek batmadan giderdim oraya. Öyle ya da böyle mutlaka ulaşırdım denizin ortasındaki Dalyan Kulübesi'ne. Bebeğin kundağının ucu bile ıslanmadı. Topladığım çiçekleri göğsümle bebeğimin arasına sıkıştırmıştım. Sanki ömrümdü bu çiçekler. Tek bir dalını bile düşürüp kaybetmek istemiyordum. Herkes için yaşadığı hayat böyle olmalı. Başa dönse tek bir gününü bile atlamadan yaşamak isteyeceği kadar güzel. Sonunda Dalyan Kulübesi'ne varmıştım. Su soğuktu, üşümüştüm ama bebek ıslanmamıştı. Buna seviniyordum. Hemen içeri girdim. Ne kitaplar vardı ortada, ne de Mehmet'in çulları, abaları. Sandal ileride, çok ileride, uzaklarda sallanıp duruyordu. Balık avlıyor desem, kendisi de sandalda olmaz mıydı? Belki uzanmış yatmıştı sandalına, uyuyordu. Bebeği yatırmamla çiçekler kendiliğinden döküldü yatağın üzerine. Kirpikleri titredi gibi geldi bana. Yoksa yine aldanıyor muyum diye sordum kendime. Sen aldanmaya çok müsait bir çocuksun derdi annem bana. Çünkü birisini çok sevmek gibisin. Nasıl yani diye sormuştu Hicran. Birisini çok sevmek gibisin ne demek? İnsan birisini çok severse kendisini kaybeder onun gibi. Sonra bana bakıp eklemişti. Ayrıca doğuştan hayalperest, doğuştan aşık. Aşka aşık. Gökyüzünde yıldız olsam adım Neptün olurmuş. Çünkü hayaller ve aldanışlar yıldızının adı Neptünmüş. Mehmet söylemişti. Gecelerden bir gece gökyüzünü seyrederken biz. Fatma annemin benim için söylediklerine kıkır kıkır gülmüştü. Gülmekten elindeki bonbon şekerlerini yere dökmüştü. Sonra biz daha fazla gülmüştük. İtalyan sefiresine beş çayına gidiyorduk. Yeni iskarpinlerim ayağımı vuruyordu ama ses etmiyordum. Onlar önüm sıra gittiler. Ben arkalarından baktım. Etrafta öğleden sonrasının yumuşak yaz ışığı vardı. Ağaçların kuytusunda kumrular gurulduyordu. Annem dönüp geliyor muyum diye bana baktı. Onları ne çok seviyorum diye düşünmüştüm. Bir gün bir erkeği de böyle sevecektim ve bunun adı da aşk olacaktı. O an bunları düşünmüştüm ve bir başka şey daha. Acaba insanın gölgesi kendisi gibi düşünebiliyor muydu? Gölgem dikkatimi çekmişti çünkü. Yaz ışığında biraz daha uzayan gölgem. Işık olduğu sürece gölge de olur. Bunu abimin okul defterinden sesli sesli okumuştum. Bir kış günü evde vakit geçirmeye çalışıyorken. Sen varsan gölgem vardır demişti annem. Güle benzemeyen bir gül işliyordu gergefinde. Mutluluk da öyledir işte diye devam etmişti. Baktı, pür dikkat dinliyoruz, gözlerimizin içine bakarak söylemişti. Mutluluk gölgeniz gibidir, varlığı sadece size bağlı. Bütün bunları oracıkta durup düşünüp annemlerin peşinden koşturmuştum. İtalyan sefiresinin ziyaretine gittiğimiz o gün onları aniden kaybetmekten korkmuş ve ne çok sevdiğimi anlamıştım. Ne kadar sevmiştim sizi, ne kadar sevmişim meğer. Bebeğimi niye sevememiştim peki? Kundağını çözdüm. Garibim altını kirletmiş, kirleri, pislikleri üzerinde kurumuştu. Biraz temiz su buldum, sildim, temizledim bebeğimi. Mehmet'in derli toplu, iyi bir aileye mensup olduğu nasıl da belliydi. Temiz bir çarşaf kalmıştı köşede. Çarşafı yırttım. Bebeğime tertemiz, mis gibi yeni bir kundak yaptım. Kıpırdamıyordu. derin bir uykuda gibiydi. Öldüğüne ikna olmuyordum. Buna inanmam imkansızdı. Çiçeklerin üzerine yatırdım onu, yatağa, yanıma. Kendi ıslak etekliğimi çıkardım, pencerenin önüne astım. Rüzgarda kururdu hemencecik. Altıma çarşaftan kalanı sardım. Üstüm fazla ıslanmamıştı. Bebeğimin yanına uzandım. Mutlu bir hayatım olacağını düşleyerek gözlerimi kapattım. Kim bilir, belki her şey bir rüyaydı. İmkansıza ulaşmanın tek yolu onun mümkün olduğuna inanmak değil midir? Kimse ölmedi diyordum. Mehmet'i yakalayıp zindana atmadılar, götürüp asmadılar. Ne kadar uyudum bilmiyorum. Kimi zaman denizin sesini de duydum. Altımızdan akıp gidişinin sesini, çekildiği gibi geri dönüyordu sanki. Sonra pencere kenarına astığım giysilerimin rüzgarda çırpınışını, kulübenin tahta aralıklarından içeri dolan rüzgarı hissettim. Rüzgarla birlikte gıcırdayıp duran kapıyı, ardından yanımda bir şeyin kıpırdandığını anladım. İnşallah bu bir rüya değildir diye açtım gözlerimi. Uyanmıştım işte, şimdi hakikatle baş başaydım. Bebek yanımda kıpırdıyordu. Gözleri açıktı, bana bakıyor, sesler çıkarıyordu. Hemen doğruldum, kollarımı uzattım, kucağıma aldım onu. Sevinçle bebeğim dedim. Ben seni çok seviyorum. Zamansız ve ben istemediğim birisinden dünyaya geldiğin için yavrum. Belki sana kırgındım, seni çabucak kabullenemedim. Ama seni yaşatmak istedim. Allah yardımcım oldu. Karşıma aşık olduğum bir adam çıktı. İyi bir adam çıktı. Onunla yeni bir hayata başlayacağız. Hem buraya kadar da şanslıydık. Gizlenmeyi, hayatta kalmayı, sığınacak bir yer bulmayı başardık. Bebek gözlerini açmış beni dinliyor ve gülümsüyordu. Dişsiz ağzını kocaman açmıştı. Yatağın üzerine dökülen çiçeklerimin kokusu geldi burnuma. Demek düşte değildim. Bebeğe yeni bir hayatı kucaklar gibi kucaklamıştım. Gerçekti işte. Bebek kıpırdıyordu ve kollarımdaydı. Güneş kulübenin içine dolmuştu. Rüzgar dönmüş, deniz yine gümüşü pırıltılar saçarak ufka doğru geniş geniş uzanmıştı. Dışarıdan sesler geldi. Bir sandalın küreklerinden dökülen sularının sesi. Sonra annemin sesi, Fatma'nın ve Hicra'nın sesi. Bebek kucağımda Dalyan kulübesinin kapısında dikiliyorduk. Sandala doluşmuşlar, buraya geliyorlardı işte. Mehmet küreklere asılıyordu. Ben birbirlerini nasıl bulmuş olduklarını düşündüm. Annem beni takip ederken boşu boşuna bu güzeller güzelim hep düşünür. İçine içine konuşur. Eğer dinlemek isterseniz kitap gibi konuşur. Binbir gece masalları gibi anlatır da anlatır demezdi. Yine boş durmamış, düşünmüştüm işte. Mehmet beni aramaya köşkün kıyısına gitmiş olmalıydı. Annem, Fatma, Hicran köşke gelip kıyıya inmiş olabilirlerdi. Mehmet de beni görebilmek umuduyla köşkün kıyısında aheste aheste kürek çekip duruyorsa burada karşılaşmış olmalılardı. Bedriye Kalfa onun kim olduğunu anneme yumurtladıysa annem Mehmet'i yanına çağırtmış olabilirdi. İşte şimdi hepsi birbirini bulmuş geliyorlardı beni ve bebeğimi almaya. Onlara el salladım. Bana ve bebeğime el sallıyorlardı. Bilseniz ne mutluluk verici, ne huzur dolu bir andı. Güneş bebeği ve beni sımsıcak ısıtıyordu. Aşık olduğum adam bana gülümsüyordu. Suretinin mücevheri, ışığı, ayı, yıldızı gibi görünen ona has öyle güzel bir gülümsemesi vardı ki seyretmeye doyamazdınız. Sevdiklerim bana getirdiği için gururluydu. Annem sandalda ayağa kalkmıştı. Mutlu görünüyordu, iyiydi. Hicran ve Fatma annemi tutuyorlardı. Hicran diğer eliyle el salladı bana. Fatma bir eliyle öpücük gönderdi. Neşeliydiler, güzeldiler, güzeller güzeliydiler. Bunun bir rüya olduğunu anladım. Sıcacık bir gözyaşı yanağımdan süzüldü. Bebek yanımda kıpırtısız yatmaya, sandal ileride boş beşik gibi sallanmaya devam ediyordu. Ölüm sevdiklerimizi bizden alsa bile aslında onları sevmeye, özlemeye ve hatırlamaya, yaşamaya devam ettiğimiz sürece onlardan ayrılmış olmayız, değil mi? Onları kaybetmiş olmayız. Bizler sevdiklerini ebediyete teslim edenler, biliriz ki onlar biz yaşadığımız sürece bizimledirler. Bebeği iyice göğsüme yaklaştırdım. Sonra onu kendime bağladım. Artık ölüm bile bizi ayıramazdı. Güneş kaybolmuş, fırtına bulutları denizin üzerine inmişti. Dalyan kulübesine dolan rüzgar kulübeyi salladı, salladı. Çekilen sular kuvvetle geri dönüyordu. Çok uzaklardaki sandal battı, çıktı. Sonra yine battı, çıktı ve dağıldı. Hayretle seyrettim bunu. Mehmet içinde değildi demek ki. Annem, Fatma ve Hicran gibi o da ölüm ülkesine varmış olmalıydı. Deniz mayasını tutmuş ekmekler gibi kabardıkça kabardı. Dizlerimi karnıma doğru çekip yatağa uzandım. Kendime sıkıca bağladığım bebeğime sarıldım. Kapadım gözlerimi. Her şeyi yıkıp sulara gömecek korkunç dalgaları bekliyordum. Ölümü bekliyordum. Hayalimde ise bebeğimle birlikte Dalyan Kulübesi'nin denize inen merdivenlerinde Mehmet'in küreklerine asıldığı sandalın bize doğru gelişini seyrediyordum. Sandaldakilerin hepsine tek tek gülümsüyordum. Kucağımdaki bebeğe bakıp gülümsüyordum. Sizi çok seviyorum diyordum ve sizi hep sevdim. Nisan-Ekim 1876 Büyükada. Kitabın sonu. 16 Ağustos 2016.